Ayrım 9.
Sayfa 89. Gideceğim buradan diye bir kez daha karar verdi içinden. Ama yerinden kıpırdamadı. Temiz badanalı evleri, mermer kenarlı eski kuyu görüyordu. Köpekler havlıyor, tavuklar gıdaklıyor, kadınlar gülüşüyordu. Yüklü develer kuyunun başına çökmüş, geviş getiriyorlardı. Onu görmeliyim. Görmeliyim onu diye tatlı bir ses işitti içinden. Görmem gerek. Tanrı ayaklarıma kılavuzluk etti. Kendi zihnim değil. Tanrı görmeliyim onu. Ayaklarına kapanıp ondan af dilemeliyim. Çünkü suç benim. Benim suçum. Manastıra girmeden, beyaz cübbeyi giymeden ondan af dilemeliyim. Yoksa kurtuluş imkansız olur benim için. Şükür sana Rabbim. Gelmek istemediğim yere getirdiğin için beni. Mutlu duyuyordu kendini. Kemerini sıkıp Magdala'dan aşağı inmeye başladı. Kuyunun çevresinde karın üstü çökmüş bir deve sürüsü yatıyordu. Yiyeceklerini yemişlerdi. Şimdi sırtlarında yükleri ağır ağır sabırla geviş getiriyorlardı. Uzak kokulu ülkelerden geliyor olmalıydılar. Çünkü her yer baharat kokuyordu. İsa kuyu başında durdu. Su içmekte olan bir kadın testisini ona doğru eğdi. O da içti sudan. Maria'nın evde olup olmadığını sormak istiyordu ama utanıyordu. Tanrı getirdi beni buraya diye düşündü. İnancı yerindeydi, evde olmalıydı. Gölgeli bir yoldan inmeye başladı. Şehirde bir sürü yabancı vardı. Kimi bedevilerin uzun beyaz harmanilerini giymişti, kimi de pahalı Hint keşmirinden yapılmış şallara bürünmüştü. Küçük bir kapı açıldı. Siyah bıyıklı, tombul kalçalı bir mama çıktı dışarı. Onu görünce kahkahalarla gülmeye başladı. "Vay, sen ha?" diye seslendi. "Merhaba marangoz. Demek sen de türbeye tapınmaya ha?" Kahkahalar içinde kapıyı kapadı. Meryem'in oğlu kıpkırmızı olmuştu ama gücünü toparladı. Mutlaka ayaklarına kapanıp ondan af dilemeliyim diye düşünüyordu. Adımlarını sıklaştırdı. Küçük bir nar bahçesiyle çevrili evi köyün öteki ucundaydı. İyi hatırlıyordu. Sevgililerinden bir devenin işi, biri kara, öteki ak, birbirine sarılmış iki yılan resmiyle süslü, yeşil, tek kanatlı bir kapıydı. Üst süvede de sanki çarmıha gerilmiş gibi duran bacakları iki yana açık büyük sarı bir kertenkele vardı. Yolunu yitirdi, geri döndü. Eski yerine geldi. Yolu sormayı utanıyordu. Neredeyse öyle olacaktı. Soluk almak için bir zeytin ağacı gölgesinde durdu. Zengin bir tüccar geçiyordu yanından. Kısa, kıvırcık, kara sakalı, kara badem gözleri, sayısız bileziği, soylu bir havası vardı. Meryem'in oğlu ardından gitmeye başladı. Adamın genç vücudunun soylu yapısını ve omuzlarını örten, güzel kuşlar ve çiçeklerle işli ağır, keşmir şalını hayranlıkla seyrediyor, Tanrı'nın meleklerinden biri olsa gerek diye düşünüyordu. Bana yol göstermek için yeryüzüne inen Tanrı'nın bir meleği olacak. Yabancı soylu kişi kıvrılarak giden yollardan şaşmadan gidiyordu. Çok geçmeden çift yılanlı kapı göründü. Dışarıda bir koca karı vardı. İskemle atmış oturuyordu. Önünde içi kor dolu bir mangal vardı. Yengeç kaynatıyordu. Yanında da kavrulmuş kabak çekirdeğiyle bibere bulayıp sattığı iki derin tabak dolusu nohut köftesi vardı. Genç soylu eğilip gümüş bir sikke verdi koca karıya. Sonra da kapıdan girdi. Meryem'in oğlu da arkasından daldı. Ard arda dizilmiş dört tüccar avluda bağdaş kurmuş oturuyorlardı. Boyalı kirpikli ve tırnaklı iki yaşlı adamla kara sakallı ve bıyıklı iki delikanlı. Hepsinin de gözü Maria'nın odasının basık minik kapısına dikilmişti. Kapı kapalıydı. Ara sıra içeriden bir çalık, bir kahkaha ya da gıdıklanma sesleri ve karyola gıcırtısı duyuluyordu. Dışarıdakilerse gevezeliklerini bırakıyor, soluklarını tutuyor, duruşlarını değiştiriyorlardı. Girelinice olan bedevi bir türlü çıkmak bilmiyordu. Avludakiler de yaşlısı genci telaşlanıp duruyorlardı. Genç soylu Hintli kuyruktaki yerini alarak yere oturdu. Onun ardında da Meryem'in oğlu çöktü. Bahçenin ortasında meyve dolu koca bir nar ağacı vardı. Kapının sağında solunda biri gövdesi kılıç gibi dümdüz olan erkek, öteki ise dalları yalayarak açılan dişi görkemli bir servi yükseliyordu. Nar ağacında saz bir kafes asılıydı. İçinde de renk renk bir keklik sıçrayıp duruyordu. Ara sıra bir yudum su içiyor, saz çubuklarını tekmeliyor ve gıdaklıyordu. Bekleyenler ya kuşaklarından çıkardıkları hurmaları çiğniyorlar ya da Hindistan cevizi tohumu geveliyorlardı. Vakit geçirmek için sohbete dalmışlardı. Dönüp genç soyluyu selamladılar ve arkasındaki pejmürde Meryem'in oğluna hor bakışlar fırlattılar. En önde olan yaşlı adam iç çekiyordu. Benimkinden daha büyük şehitlik olmaz dedi. Burada cennet kapısının önündeyim de kapı kapalı. Ayak bileklerinde altın halkalar olan bir delikanlı güldü. Ben Fırat'tan. Büyük denize baharat götürürüm. Şu karşıdaki kızıl pençeli kekliği görüyor musunuz? Tarçın ve biber yükümü götüreyim bir geleceğim. Maria'yı altın bir kafese koyup kaçıracağım. Böylece şehvet düşkün dostlarım benim. Yapacağınızı çabuk yapın. Görüp göreceğiniz son öpücüğünüz bu olacaktır. Teşekkürler yakışıklı delikanlım benim diye sözünü kesti öteki adam. Süt beyaz kokulu, bir sakalı, avuçları kınalı ince kemikli soylu elleri vardı. Teşekkürler, söylediğin sözler bugünkü öpücüğe daha bir tat katacaktır. Soylu genç göz kapaklarını indirmiş, bağdaş kurmuş, ileri geri sallanıyor. Dudakları sanki dua ediyormuş gibi kımıldanıyordu. Daha cennete girmeden sonsuz mutluluğa ermiş gibiydi. Kekliğin gıdaklamasını, sürgülü kapı ardındaki gıdıklama seslerini, karyola gıcırtılarını duyuyor, kapının önündeki kadının ızgaraya koyduğu canlı yengeçlerin kömürleri zıpladığını işitiyordu. Son derece bitkin bir durumda cennet bu işte diye düşündü. Hayat dediğimiz derin bir uyku, içinde cennetin düşünü gördüğümüz bir uyku. Başka cennet yok, gidebilirim artık, başka zevk gerekmez bana. Önünde koca yeşil sarıklı bir adam gülerek onu diziyle dürttü. Ey Hint prensi, senin tanrın ne der bu konuda? Delikanlının gözleri açıldı. Hangi konuda? Buradaki önündeki şeyler, erkekler, kadınlar, yengeçler, sevişme. Her şeyin bir düş olduğunu söyler. O halde arslanlarım, aman dikkat edin diye söze karıştı süt beyaz sakallı adam. Uzun bir kehribar tesbihinin dantellerini sayarak, dikkat edin, sakın uyanmayın. Küçük kapı açıldı. Bedevi çıktı. Şiş şiş gözleriyle ağzını yalıya yalıya ağır ağır ilerledi. Sırası gelmiş olan ihtiyar 20 yaşındaki dinç bir delikanlı gibi sıçrayıverdi yerinden. Yürü dede, acı da halimize işini çabuk yap diye bağırdı arkasındaki 3 kişi. İhtiyar bir yandan kuşağını çözüyor, bir yandan odaya doğru seyirtiyordu. Gevezeliğin sırası değildi. Girip ardından kapıyı çarptı. Herkes bedeviye gıptayla bakıyor, kimse ağzını açmaya cesaret edemiyordu. Uzaklarda, çok uzaklarda derin sular üstünde yüzüyordu sanki. İşi yoktu da onlara mı bakacaktı? Sallana sallana geçti bahçeden, sokak kapısına vardı. Az kaldı ızgaranın üstüne kapaklanacaktı. Düşmedi ama, eğri büğrü yollara girip kayboldu. Tam o sırada yeşil sarıklı iri şişko düşüncelerine yeni bir yön vermek için damdan düşer gibi arslanlardan, denizlerden ve uzak mercan adalarından konuşmaya başladı. Zaman geçiyordu. Ara sıra kehribar tesbih tanelerinin hafif çıkırtısı duyuluyordu. Yine bütün gözler basık kapıya dikilmişti. İhtiyarın çıkması uzun sürmüştü. Genç Hintli soylu kalktı. Ötekiler şaşkınlıkla baka kaldılar. Niçin kalkmıştı? Öpücüklerinden yararlanmayacak mıydı? Gidiyor muydu yani? Mutluydu. Yüzü pırıl pırıldı. Yumuşak bir parlaklık vardı yanaklarında. Keşmiş şalına sımsıkı sarıldı. Elini göğsüne ve dudaklarına götürerek ayrıldı oradan. Gölgesi eşiğin üzerinden usulca geçti. Uyandı dedi ayak bileklerinde altın halkalar olan delikanlı. Gülmeye çalıştı ama birden garip bir korku almıştı hepsini. Kaygılı kaygılı kar ve zarar üstünde İskenderiye ve Şam'daki köle piyasası fiyatları konusunda konuşmaya başladılar. Ama sonunda kadınlar ve oğlanlar konusundaki açık saçık hikayelerine döndüler. Dillerini dışarı çıkarıp dudaklarını yalamaya başladılar. Rabbim, Rabbim dedi Meryem'in oğlu mırıldanarak. Nereye attın beni? Ne biçim bir avludur burası? Ne türlü insanlarla kuyruğa girdim? Bundan daha aşağılaşmak olur mu Rabbim? Bana dayanabilmem için kuvvet ver bana. Hacılar acıkmışlardı. Aralarında biri haykırdı. Koca karı içeri girdi. 4 porsiyon ekmek, yengeç ve köfte ile bir testi hurma şarabı getirdi. Bağdaş kurdular. Yemeği kucaklarına koydular ve şapur şupur yemeye başladılar. Biri keyifli keyifli koca bir yengeç kabuğu fırlatıp attı kapıya. Hey diye bağırdı. Haydi yahu, bütün gün seni mi bekleyeceğiz? Hepsi birden katıla katıla güldüler bu söze. Rabbim, Rabbim diye yeniden mırıldandı Meryem'in oğlu. Sıram gelinceye kadar kuvvet ver bana. Kokulu sakallı ihtiyar adam halini acımıştı. Hey delikanlı dedi dönerek. Acıkmadın mı sen? Susamadın mı? Gel de bir lokma bir şey ye. Güç verir, kuvvetlenirdin. Ya zavallıca yesen iyi olur diye gülerek ekledi iri yarı yeşil sarıklı. Sıran gelip de içeri girdiğinde biz erkekleri utandırmayasın ha. Meryem'in oğlu kıpkırmızı oldu. Başını önüne eğip bir şey söylemedi. Bu da düş görüyor dedi yaşlı adam. Sakalına dolmuş olan ekmek ve yengeç kabuğu kırıklarını silkerek. İblis bilir düş görüyor. Neredeyse o da kalkar gider. Görürsünüz bakın. Meryem'in oğlu korku içinde bakınıyordu. Hintli soylu haklı mıydı acaba? Bütün bunlar avlu, nar ağacı, keklik, insanlar bütün bunlar düş olabilir miydi? Belki hala sedir ağacının altındaydı da düş görüyordu. Yardım ararmış gibi sokak kapısına doğru döndüğünde tepeden tırnağa kadar tunç zırh giymiş erkek servi ağacının yanında kıpırdamadan duran kartal başlı yoldaşını gördü. Onu görmek ilk kez içini rahatlatmış, ona güvenlik vermişti. Yaşlı adam soluk soluğa dışarı çıktı. İri yarı yeşil sarıklı daldı içeri. Saatler sonra ancak ayak bileklerinde altın bilezikler olan delikanlıya sıra geldi. Derken kehribar tesbihli yaşlı adam da girdi içeri. Meryem'in oğlu şimdi yapayalnız kalmış avluda. Bekliyordu. Güneş batmak üzereydi. Gökte iki bulut gidiyordu. Altın yüklü durdular. Ağaçların, toprağın ve insan yüzlerinin üstüne yıldız gibi ince bir kırağı tabakası indi. Kehribar tesbihli yaşlı adam dışarı çıktı. Eşikte bir süre durduktan sonra akan gözlerini, burnunu ve dudaklarını sildi. Derken ayaklarını sürte sürte köz köz sokak kapısına doğru gitti. Meryem'in oğlu kalkıp erkek servi ağacına doğru döndü. Arkadaşı da onu izlemek üzere ayağını kaldırdı. Meryem'in oğlu onunla konuşmak, kapının dışında beklemesi için ona rica etmek, yalnız kalmak istediğini belirtmek, kaçmayacağını söylemek istiyordu. Ama sözlerinin boşa gideceğini de biliyordu. Onun için ağzını açmadı. Kayışını ortasından sıkarak gözlerini yukarı kaldırıp göğe baktı. Duraksadı. Ama boğuk bir ses kızgın kızgın sesleniyordu içeriden. ''Başka varsa gelsin.'' Magdalena'nın sesiydi bu. Bütün gücünü toparlayıp ilerledi. Kapı aralıktı. Ürpererek girdi. Magdalena çırılçıplak, ter, kan içinde sırt üstü yatıyordu. Kuzguni siyah saçları yastığa saçılmıştı. Kolları ise başının altında destek görevi görüyordu. Yüzü duvara dönüktü, esniyordu. Sabahtan beri erkeklerle güreşmek yormuştu onu. Saçı, tırnakları ve vücudunun her bir noktası her türlü ulusun kokusunu taşıyordu. Kolları, boynu ve göğüsleri ise ısırıklar içindeydi. Meryem'in oğlu gözlerini aşağı indirdi. Odanın ortasında kala kalmıştı. Magdalena kıpırdamadan bekliyordu. Yüzü hala duvara dönüktü. Ardında erkek hırıltıları duymuyordu. Soyunma sesi işitilmiyordu. Soluk bir alan yoktu. Korku içinde başını çevirir çevirmez bir çığlık attı. Çarşafa sarılıp örtündü. ''Sen ha, sen ha!'' diye haykırdı dudaklarını ve gözlerini avuçlarıyla örterek. ''Maria!'' dedi. ''Bağışla beni.'' Magdalena kaba, yürek parçalayıcı bir kahkaha savurdu. Ses tellerini binlerce parçaya ayrılacağını sanırdınız. Maria diye tekrarladı. Bağışla, ne olur. Çarşafına sımsıkı sarılıp ayağı sıçradı, yumruğunu kaldırdı. Demek bunun için geldim buraya, kibar delikanlım benim. Sevgililerimin arasına bunun için karıştın demek. Gulyabani tanrıyı buraya, sıcak yatağıma indirmek için ha? Geç kaldın dostum, geç. Senin tanrına gelince istemiyorum onu. Kalbimi çoktan kırmış bulunuyor. Bir yandan inildiyor, bir yandan söz yetiştiriyordu. Kızgın göğsü çarşafın altında inip kalkıyordu. Kalbimi kırdı, çoktan kırdı kalbimi diye inildedi yeniden. Gözlerinde iki yaş tanesi belirdi ve uzun kirpikleri üstünde durdu. Küfretme Maria, suç tanrıda değil bende. Buraya onun için geldim. Senden af dilemek için. Ama Magdalena parladı. Senle Tanrın aynı suratı taşıyorsunuz. Ha o, ha sen. Birsiniz. Kimi zaman geceleri aklıma geliyor. Gelince de lanet olsun o ana. Karanlıkta senin yüzünle abanır üstümü. Ve kazara seni yolda görecek olsam lanet olsun o ana. Önümde bana doğru hızla atılan Tanrı'yı görür gibi oluyorum. Yumruğunu havaya kaldırdı. ''Tanrınla başımı ağrıtma benim.'' diye bağırdı. ''Defol buradan, defol. Bir daha görmeyeyim seni. Benim için bir tek barınak ve avuntu var, o da çamur. Dua etmek ve abdest almak için bir tek havran var, benim, o da çamur.'' ''Maria, beni dinle. Bırak konuşayım. Ümitsizliğe kapılma. Gelişimin nedeni bu. Kardeşim benim, seni çamurdan çekip almak için birçok günah işledim. Şimdi günahlarımdan arınmak için çöle gidiyorum. İşlediğim günahlar sonsuz ama senin facian bana en ağır basanı. Magdalena keskin tırnaklarını çılgın gibi beklenmedik konağa batırdı. Sanki yanaklarını yırtmak istiyordu. Ne faciası diye bağırdı. Benim durumumda bir şey yok. İyiyim şükür. Hoca efendinin acımasına ihtiyacım yok. Kendi savaşımı kendim veriyorum. İnsanlardan, tanrılardan, hatta şeytandan da yardım istediğim yok. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Kurtaracağım da. Neden kurtaracaksın? Kimden? Seni sanacağın gibi çamurdan değil. Tanrı ondan razı olsun. Bütün ümidim onda, çamurda. Benim kurtuluş yolum o. Çamur mu? Evet, çamur. Utanç, pislik, bu yatak, şu vücudum, ısırıklarla kaplı, bütün dünyanın salyasıyla, teriyle ve balçığıyla kirli şu vücudum. Aç gözlü koyun, gözünü üstüme dikip de bakma öyle, korkak herif. Uzak dur, dokunma bana, defol git, tiksiniyorum senden. Bir tek erkeği unutabilmem, kendimi kurtarabilmem için vücudumu bütün erkeklere teslim ettim. Meryem'in oğlu başını önüne eğdi. Benim suçum diye tekrarladı boğulur bir sesle. Ve beline dolanmış, hala kanlı duran kayışını yakaladı. Bağışla beni, kardeşim. Suç benim ama ödeyeceğim borcumu. Kadının boğazını vahşi bir kahkaha yırttı. Acınacak halde meleğip duruyorsun. Benim suçum, benim suçum kardeşim. Seni kurtaracağım diye. Ama erkek gibi başını kaldırıp da gerçeği söylemiyorsun. Vücudumu delicesine istiyorsun. Söylemeye cesaretin olmadığı için ruhumu suçlandırmaya başlıyor, kurtarmaya çalışacağını söylüyorsun. Ne ruhundan bahsediyorsun sen? Aklın bir karış havada. Kadının ruhu etidir. Biliyorsun bunu, biliyorsun. Ama bu ruhu bir erkek gibi kolların arasına alıp da öpmeye cesaretin yok. Öp ki kurtulasın. Sana acıyorum. Ve senden tiksiniyorum. Yedi cinler çarpmış seni orospu diye bağırdı delikanlı. Utanç içinde ateş kırmızısı olmuştu. Yedi cinler, evet, mutsuz baban haklı. Magdalena ürperdi. Öfkeyle saçını topladı ve kırmızı ipek bir kordela ile bağladı. Epey bir süre ağzını açmadı. Sonunda dudakları kımıldadı. Yedi cinler değil, Meryem'in oğlu. Yedi cinler değil, yedi yara. Bir kadının yaralı bir geyik olduğunu bilmelisin. Zavallının yaralarını yalamaktan başka zevki yoktur. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Avucuyla şöyle bir silip çılgınca parladı. Ne diye geldin buraya? Yatağımın yanı başında durmuş. Ne istersin benden? Git defol. Delikanlı bir adım daha yanaştı. Maria dedi. Henüz küçük çocukken biz, hatırlar mısın? Bir şey hatırlamıyorum. Ne biçim herifsin sen ya? Ağzın hala salyalı mı? Kendinden utan. Hiçbir zaman kendi başına, başkasına güvenmeden ayağa dikilip durmamışsındır. Annenin önlüğüne asılmadıysan benimkine ya da Tanrı'nınkine asılmışsındır. Korkaklığın yüzünden kendi başına duramazsın. Kendi ruhunun derin köşelerine eğilip de bakmaya cesaret edemezsin. Hoş, vücuduna da bakamazsın ya. Niye mi korkaksın da ondan? Şimdi de çöle gidip o koca burnunu kuma gömeceksin. Niye mi? Korkaksın da ondan. Korkaksın. Korkak, zavallıcık, iğreniyorum senden. Ne zaman aklıma gelsen yüreğim ikiye ayrılıyor. Sözlerine devam edemedi, ağlamaya başladı. Deli gibi gözlerini silip durmasına rağmen gözyaşları boyalarıyla birlikte gittikçe daha gür akıyor, çarşafı kirletiyordu. Kalbi burkulur gibi oldu delikanın. Ah, Tanrı korkusunu yitirebilseydi bir. Onu kolların arasında sıksaydı, gözyaşlarını temizleseydi, saçını okşayıp da yüreğini sevindirseydi, sonra da alıp onu oradan gitseydi. Gerçekten bir erkekse onu kurtarmanın biricik yolu buydu. Oruçtan, duadan, manastırlardan ne anlardı ki Maria? Hayır, onu kurtarmanın yolu bu değildi. Bunlar bir kadını nasıl kurtarabilirdi ki? Onu bu yataktan almalı, gitmeli, uzak bir köyde bir atölye açmalı, karı koca gibi yaşamalı, çoluğu çocuğu olmalı, insanlar gibi acı çekip zevk almalıydı. Kadının kurtuluş yolu buydu. Erkek de onun sayesinde kurtulabilirdi. Biricik yol buydu. Gece inmeye başlamıştı. Uzaklardan gök gürültüsü geliyordu. Kapıdaki bir çatlaktan şimşek parıltısı girdi içeri. Maria'nın ölü gibi sarı yüzünü aydınlattıktan sonra kayboldu. Gök gürültüleri gittikçe yaklaşıyordu. Tıkanan gök yeryüzüne inmiş, değdi değecekti. Bir bakınlık çöktü delikanlının üstüne. Dizleri sarktı. Bağdaş kurarak yere oturdu. Misk, ter ve erkek keçinin pis kokusu çarptı burnuna. Kusmamak için elini boğazına götürdü. Maria'nın sesini duydu karanlıkta. Başını öte yana çevir. Kalkıp lambayı yakacağım. Çıplağım. Gidiyorum, dedi delikanlı yavaşça. Bütün gücünü toplayarak ayağa kalktı. Maria duymazlıktan geldi. Bak, kimse var mı avluda? Varsa gitmesini söyle. Delikanlı kapıyı açtı ve başını dışarı çıkardı. Hava kararmıştı. İri seyrek damlalar nar ağacının yapraklarına çarpıyordu. Gök yeryüzünün üzerinde asılı duruyordu. Düştü, düşecekti. Koca karı mangalını almış, avluya sığınmıştı. Erkek serviye yapışmış duruyordu. İri damlalar gittikçe şiddetlenerek inmeye başladı gökten. Kimse yok, dedi delikanlı, acele kapıyı kapayarak. Bora bütün gücüyle hüküm sürmeye başlamıştı. Magdalena bu arada yatağından sıçramış ve o sabah sevgilisi bir habeşlinin armağan ettiği aslan ve geyik işlemeli yün şalına sarılmıştı. Omuzları ve kasıkları giysinin verdiği tatlı sıcaklıkla ürperdi. Ayak parmakları ucunda yükselip duvardaki çengelden lambayı aldı. Kimse yok diye tekrarladı delikanlı. Sesinde neşe ifadesi vardı. Koca karı servinin dibinde. Sadece bir bora var dışarıda. Maria avluya koştu. Karanlıkta yanan mangalı gördü, yaklaştı. Noemi'nini, dedi sokak kapısını sürgüsünü göstererek. Mangalını ve yengeçlerini al, eve git. Kapımı kilitliyorum. Bu gece kimseyi istemiyorum artık. Sevgilin içeride değil mi, diye ıslık çalar gibi bir ses çıkardı yaşlı kadın. Gece müşterilerini kaybetmekten üzüntü duymuş gibi. Evet, diye cevap verdi Magdalena. İçeride. Haydi şimdi git. Homurdanarak kalktı yaşlı kadın. Takımını, taklavatını topladı. Sokak çapkanın güzelliğine diyecek yok, diye mırıldandı yavaşça dişsiz ağzıyla. Ama acelesi olan Maria onu dışarı itip kapıyı sürmeledi. Gökler açılmıştı. Bugün gök avluya boşanıyordu. İlk güz yağmurunu her gördüğünde çocukken nasıl sevinç çığlığı atarsa öyle bir çığlık savurdu. İçeri girdiğinde şalı sırılsıklam olmuştu. Delikanlı odanın ortasında durmuş, gidip gitmemeye bir türlü karar veremiyordu. Tanrı nasıl olmasını istiyordu acaba? Burası hoştu, sıcaktı. Mide bulandırıcı kokuya bile alışmıştı. Dışarıda rüzgar, yağmur ve soğuktan başka bir şey yoktu. Madala da kimseyi tanımıyordu. Kefernaum ise çok uzaktı. Gitse miydi, kalsa mı? Ruhu çan gibi gidip geliyordu. Bardaklardan boşanıyor İsa. Bugün ağzına yemek koymadığına bahse girerim. Yardım et de ateş yakayım, bir şeyler pişirelim. Sesi yumuşaktı, bir anne sesi gibi üzerine titriyormuş izlenim uyandırıyordu. Ben gidiyorum, dedi delikanlı kapıya doğru dönerek. Otur, birlikte bir şeyler yeriz, diye emretti Magdalena. İlinir misin, bir orospuyla yemek yemek dokunur mu sana? Delikanlı köşeden odunla yonga alıp ocağın iki demir ayaklı arasında taşa eğilerek ateş yaktı. Magdalena'nın içi yatışmıştı. Gülümseyerek bir kaba su doldurup ateşin üstüne koydu. Duvarda asılı duran bir çuvaldan iki avuç dolusu fasulye alıp içine attı. Derken yanan ateşin önünde diz çöküp kulak kesildi. Dışarıda göğün sel kapıları açılmıştı. İsa, dedi yavaşça. Çocukken birlikte oyun oynadığımız günleri hatırlayıp hatırlamadığımı sormuştun.